Ayrım 14.
Ustanın karısına aralarını yapması için yalvardığını, kadının da kimsesi yok al git dediğini çocuklarına anlattı. Atiye'nin hiçbir şey demeden peşine düşüp geldiğini, o günden bugüne ne yaşlı deli bir adamla evliydim dediğini, ne de sol bileğinin üstünde yılan biçiminde tüylü bir işaret bulunan kızını ağzına aldığını, tüm bunların yalan olduğunu söyledi. Atiye ile ilgili tüm bildiğinin, üvey annesinin onu çok küçükken kocaya verdiği ve ilk kocasının tüfekle oynarken kendisini vurduğu olduğunu söyleyerek karısının bu kadar yalanla öte dünyada kendisine yatacak yer bulamayacağına yemin etti. Onun aklına uyup yollara düşmenin, bileğinde üstü tüylü yılan biçiminde izi olan bir abla aramalarının herkes üstlerine güldürecek bir iş olacağını çocuklarına anlatmaya çalıştı. Ama Atiye bir rüyalarını bir hayallerini anlatıp çocuklarını kendisine inandırdı. Yarım yamalak hatırladığı baba dedesinin köyünün adını bir kağıda yazdırdı. Kızının babası olan deli yaşlı adamın altındayken oturduğu şehrin adını, oturdukları evin tarifini çocuklarına verdi. O evde yaşarkenki komşularını, evlerine sık sık gelip çıkan Arap karı kocayı anlattı. Evlerinin arkası sıra uzayıp giden üzüm bağlarından, evlerinin bitişiğindeki çömlekçilerden, evlerinin yüzünün baktığı kayalık yamaçtan söz açtı. O kayalıklarda kucağında bebekle deve üstünde taş kesmiş bir kadının bulunduğunu söyledi. Kadının olduğu yerde taş kesmesine neden olan hikayeyi çocuklarına anlattı. Arkasından o kayalıklardan doğup akan kaynar sulu bir ince ırmaktan daha söz etti. O ince ırmağın üstündeki tahta köprüyü tarifledi. Ardından onca ipucu ile bir şey bulup çıkarmazlarsa evlatlarına evlat diye dönüp bakmayacağını duyurdu. Azrail'i yanına çağıracağına ve Azrail'in arkasına düşüp küs gideceğine yemin etti. Hemen o gece Atiye'nin yarım yamalak adını verdiği dedesinin köyüne kısa özlü bir mektup yazıldı. Ayrıca kızının babasının yıllar önce gar müdürlüğü yaptığı şehrin gar müdürlüğüne başka acıklı bir mektup yazılıp sabah erkenden postalandı. Gar müdürlüğüne yazılan mektup günler sonra dönüp dolaşıp Atiye'nin eline gerisin geri geldi. Öbür mektuptan ise hiçbir haber çıkmadı. Atiye uzun bir bekleyişten sonra okuyup üfleyip rüyalara yatmaya, mektubun yerine ulaşıp ulaşmadığından Tanrı'ya bir haber sormaya başladı. Ama rüyasına durmadan geviş getiren develer, inciler, altınlar, dalları meyveden yıkılan ağaçlar, üstünden kızgın buharlar çıkan ırmaklar girdi. Mektubun yerine ulaşıp ulaşmadığından bir haber gelmedi. Atiye çocuklarının ısrarı üzerine başka ipuçları yakalamak için kafasının içini kurcalayıp durduysa da çocukluğunda dinlediği bir dolu gerçek dışı hikaye dışında yeni ipuçları bulup çıkaramadı. Huvat'ın eline fırsat verdi, çocuklarına ipucu veremedi. Huvat Atiye'nin yalancı olduğunu iyice diline doladı. Onu her Allah'ın günü çocuklarını yalanla avutmakla suçladı. Ama Atiye, ben bunca şeyi nereden bilip uyduracağım diyerek dedesinin köyüne uzun acıklı bir mektup daha yazdırdı. Mektuba baba soyundan, ana soyundan bildiği ne kadar isim varsa hepsini aklında kalan tarifleriyle koydurdu. Yeniden büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Ama o mektupta Atiye'nin anlattıkları gibi büyülü bir şeye dönüştü. Kardeşleri kızı gibi kayıplara karıştı, gitti gelmedi. Kimse yerine ulaşıp ulaşmadığını bilemedi. Mektuplar gidip yerine hiçbir şey gelmeyince Huvat, Atiye'nin bunadığını söylemeye başladı. O da duvara Atiye'nin bunadığına dair bir işaret koydu. Onun daha bir dolu şey çıkaracağından, olmadık hikayeler uyduracağından dam vurdu. Onun içinden kaynar ince suların aktığı kayalıklardan doğduğunu, anasının babasının o kayalıklar olduğunu söyleyecek kadar işi ileri götürdü. O ileri geri konuştukça Atiye iyice kocasıyla zıtlaştı. Ona inat soyunu sopunu bulup çıkaracağına yemin üstüne yemin içti. Annesinin annesinin medreselerde okumuş bilgili bir kadın olduğundan, soyunda çok okumuş yazmış bulunduğundan, alimlerin, ulemaların soyundan geldiğinden söz açıp Huvat'ı iyice çileden çıkardı. Huvat o anlattıkça ne demezsin kız deyip Atiye'nin yüzüne yüzüne güldü. O güldükçe Atiye deliye döndü. Huvat'ı Allah'a havale edip adaklara dedi. Kafasının içinde bir yanıp bir sönen, bir türlü elin avucuna gelmeyen geçmişini, çocukluğunun geçtiği bolluk diyarını, kızını, kardeşlerini bulmak için yeniden yollara düştü. Falcıların, hocaların kapısını çaldı, kitapları açtırdı. Aynalara, sulara baktırdı. Kızının yaşayıp yaşamadığını, kardeşlerinin yerini, yurdunu kapı kapı dolanıp araştırdı. Kimi kapıdan kendisini kızına götürecek yolların tarifini aldı, kimi kapıdan kardeşlerinin nasıl bir yerde yaşadıklarına dair tahminler aldı. Ama ne tahminler ne de tarifler Atiye'yi yıllardır görmediği kardeşlerine, demir beşikte uyurken bırakıp çıktığı, alnından bir öpüp bir daha öpemediği kızına kavuşturdu. Atiye'nin geçmişine bir ışık tutmadı. Atiye bildiği 10-15 isim ve aklında kalan yarım yamalak çocukluk düşleriyle umutsuz bir bekleyişin içine girdi. Yemeden içmeden kesildi. Kızını, kardeşlerini sayıklayarak uyur gezer bir bilmeceye dönüştü. O bilmeceye dönüştükten sonra da çocukları onun anlattıklarına kulak asmaz oldu. Zamanla sol bileğinde üstü tüylü yılan biçiminde iz bulunan kız unutuldu. Herkes kendi işinin, kendi düşünün peşine takıldı. Atiye geçmişiyle baş başa kaldı. Zamanla onun da içindeki merak, özlem duruldu. Kızından, kardeşlerinden, kaynar sulardan, deve üstünde taş kesmiş kadından söz etmez oldu. Azrail'in kendine bağışladığı ömrünü yeniden çocuklarının önüne koydu. Halit'i çekip dizinin dibine oturttu. Ona kara şalvarının ağını yerlerde sürüyerek kazandığı sevabın cennete girmesine yeteceğini duyurdu. Şalvarını çıkarması, kendine doğru dürüst bir geçim yolu bulması için oğluna yalvardı. Halit annesini kırmadı. Şalvarı bacağından çıkardı, sakalı çenesinden ayırdı, katlayıp hatıra defterinin arasına koydu. Yeşil kitaplarını Bismillah deyip elinden bıraktı. Annesinin sözüne uyup kendine güzel bir iş buldu, hocalığı bırakıp kuşçu oldu. Kimden duydu, nerede gördü, nasıl öğrendiyse bir eline koca bir ağ aldı, öbür eline beyaz bir çalı geçirdi. 40 yıllık saka avcısı kesildi. Atiye'nin oğlum etme, derdime dert katma diye ikide bir yalvarmasına rağmen her gün 3 saka yakalarsa bir aya kalmaz kuşçu dükkanı açıp içine gireceğini, cıvıl cıvıl seslerin arasında bol para kazanacağını söyleyerek ağını, çalısını, öksesini alıp gitti. Eve gelip kuşlar gibi öttü. Az zamanda evin duvarlarını kuş kafesleriyle donattı. Kafeslerin birini götürdü, birini getirdi. Gönlünden koptu, evdeki herkese bir kuş bağışladı. Bağışladığı, bağışlamadığı ne kadar kuş varsa hepsinin bakımını üstüne aldı. Kimini yavruya yatırdı, kimini dişisinden ayırdı, ciyak ciyak bağırttırdı. Kiminin karşısına geçip dudaklarını uzata uzata öttü, işi iyice büyüttü. Çok geçmeden Kuşçular Derneği'nin kayıtlı, sayılır bir üyesi oldu. Yanına başı şapkalı, eli eldivenli, yakası köklü, şemsiyeli bir yaşlı kadın katıp eve getirdi. Kadını baş köşeye oturttu. Kadına anneciğim anneciğim diye diye evin içine düştü. Kuşları kafeslerinden tek tek çıkarıp anneciğinin eline verdi. Kadın tek tek kuşların gagasından öptü. O öptükçe günlerdir gülmeyi unutan Atiye'yi sinirden bir gülme aldı. O gülerken kadın kalkıp gitti. Halit kadının koluna gelip merdivenlerden indirdi. Yukarı çıkıp oğlunuzu gördünüz ya diye bir süsle evin içinde dolandı. Orada burada kuşlarını her gün 40 yumurta yedirdiğiyle övünmeye başladı. Her sabah çift kenezetli sakasını yanına kattı. Akçılıların oturduğu kahveye vardı. Adını köylülerin arasında kenezet Halit'e çıkardı. Onların kendisiyle eleşmesini umursamadı, kahvede sakasıyla oturdu. Yolda sakasıyla yürüdü. Sonunda kimsenin işine karışmamaya yemin eden Huvat'ı yemininden döndürdü. Günde 40 yumurta yedikleri için bir türlü kuşları ısınamayan Atiye de kocasıyla birlik oldu. İkisi birden kuşları bu evde istemeyiz diye tutturdular. Halit yalvar yakar, imkanı yok annesiyle babasını razı edemedi. Atiye üstüne gidilirse dünyada sayılı günüm var demeyip kuşları boğazlayacağını oğluna duyurdu. Huvat lambalar sönmeden gagalarını kapamayan, sabahın köründen başlayıp gece yarısına kadar öten, birbirlerine inat makara çeken kuşlarla aynı evde oturamayacağını, onlar gitmezse kendisinin başını alıp gideceğini açıkladı. Halit kuşların eve bereket getirdiğini, Seyit'in ayağının kuşlar sayesinde artık aksamadığını, kuş seslerinden durmadan konuşan Zekiye'nin sesinin duyulmadığını, kuşlar eve geldikten sonra Dirmit'in eve çamur mamur getirmediğini söylediyse de kendini dinletemedi. En son annesine bir işaret edip Nuber'i gösterdi. Kuşların kısmeti bir türlü açılmayan kızlara iyi geldiğini söyledi. Ama Atiye kızının kısmetinin yakında gelip onu bulacağını bildiğinden Halit'e çenesini boşa yorduğunu işittirdi. Bu boz kuşlar bu evden gidecek diye ayak diredi. Halit kuşçu dükkanı açacak kadar kuşu olmadığını söyleyip annesiyle babasına biraz daha dayanmaları için yalvardı. Onlardan zaman istedi. Atiye oğluna 2 gün verdi. İkinci günün akşamı alıp gitmezse kuşlara yazık olacağını, sağ geldikleri bu evden ölü çıkacaklarını oğluna haber etti. Eline tesbihini alıp ters ters kafeslere bakınıp okuyup üflemeye başladı. O okuyup üflerken Halit koca bir tenekede 40 yumurta haşladı. İçini çekip gözlerini sile sile yumurtaları kuşların önüne sıraladı. Tek tek altlarını aldı, sularını tazeledi. Atiye oğlunu perişan bir durumda kafeslerin çevresinde dolanırken görünce azıcık yumuşadı. Ona çift kenezetli ötücü kuşunun evde kalabileceğini duyurdu. Ama Halit kenezetli kuşu her gördüğünde yüreğinin kalkacağını, öteki kuşların hatırlayacağını söyleyerek onu da yola hazırladı. Sabah erkenden kapıya bir kamyonet getirip bütün kuşlarını evden çıkardı. Hepsini götürüp sattı. Akşam kuşsuz kafessiz eve geldi, gözünü çıplak duvarlara verdi, susup oturdu. Bir kamyonet kuşun parasını cebine koyup eve geldiği geceden sonra Halit'e bir hal oldu. Birden evden barktan soğudu. Aldı başını gitti, akşam oldu gelmedi, sabah oldu ses vermedi. Zekiye günlerce ağlayarak kocasının yolunu gözledi, gözlemekten yoruldu. Dizgemeye babamın yanına küs gideceğim diye tutturdu. Seyit yollara düştü, Halit'i ara tara eve getirdi. Atiye nedir derdin lan diye oğlunun yanına oturdu. Halit derdinin derinlerde olduğunu söyleyip ah çekti. Atiye'nin içine bir sızı düştü. Derdi derinde olanın iflah olmayacağını, derdini yüze vuranın çare bulacağını söyleyip Halit'i konuşturmanın türlü yollarını aradı. Sonunda oğlunun ağzından lafı aldı. Halit Zekiye'den buz gibi soğuduğunu söyleyip annesine açıldı. Atiye kudurasın oğlum deyip elini dizine vurdu. Eli dizinde oğlunun yüzüne bakıp kaldı. Neden sonra aklını toparladı. Yalvarıp yakarmaya, gelinini övmeye başladı. O övdükçe Halit bir işe sarılamamasını, bıyıkları kararmadan başının bağlanmasına yordu. Hevesinin uçup gittiğini, Zekiye'yi görecek gözü olmadığını, onu görür görmez elinin ayağının boşandığını annesine duyurdu. Atiye, elin kızı ne olacak şimdi diye bir rahat tutturdu. O ağladıkça Halit, Zekiye'nin durmadan konuştuğundan, halıdan başka bir şey bilmediğinden, yüzünün hiç gülmediğinden yakında durdu. Atiye oğlunu dinleyip derdini anladıktan sonra, önce iki cahil gence sebep olan Huvat'a bir tesbih dolusu beddua okudu. Sonra bir çabaya düştü. Bir Zekiye'nin koyduğuna girmezse Halit'e hakkını helal etmeyeceğini söyleyip gezindiyse bir gelinini süsleyip püsledi. Bu defa eşek dilini haşlayıp oğlunun yemeğinin içine rendeledi. İki güne bir evin içini karabiber dumanına boğdu. Ama o biberleri yakıp kavurdukça Halit daha beter oldu. Zekiye'den iyice soğudu. Zekiye gitmeden eve adım atmayacağına yemin etti. Alıp başını gitti. O alıp başını gidince Huvat onu evlatlıktan bir daha reddetti. Zekiye gözünde yumruk gibi yaşlarla kocasının arkasından baka kaldı. Sonra boynunu büküp oğlunu kucağına aldı, bir köşeye oturdu. Evin içinde gariplerin sayısı birken iki oldu. Zekiye yumruk gibi yaşlarını evin içine saça saça gezerken Mahmut koltuğunun altında bir kutu istiridye kabuğu, yanında saçları diken gibi biri olanla eve geldi. Evdekilere bundan böyle gece lambası imal edip satacağını bildirdi. Atiye'den odanın bir köşesinde iş tezgahı kurmak için yer istedi. Yanında getirdiği diken saçlı oğluna iyi yüz göstermelerini diledi. Atiye tek oğlu dizinin dibinde gözünün önünde olsun diye odanın bir köşesinde gece lambası yapmaları için izin verdi. Mahmut hemen o gün gece lambası tezgahını kurdu. İstiridye kabuklarını, telleri, tutkalları tezgahın üstüne yayıp başına oturdu. Önce gece uykusundan dürtüklenip zorla uyandırılanların daha az korkması için eve bir gece lambası yaptı. Nuber'in içini çekip çekip lambaya baktığını görünce bir lamba da ona yaptı. Nuber lambayı alıp çeyizine koydu. Mahmut iki lambadan sonra işin kolayını aldı, terini sile sile lambaları yan yana sıraladı. Atiye gözleri çakmak çakmak oluncaya kadar işinin başından kalkmayan oğlu için dua okumaya başladı. Mahmut annesinin dualarını alıp gece lambalarını satmak için yola koyuldu. Bir iki gün satış iyi gitti. Derken gece lambaları satılmaz oldu. Mahmut'u bir düşünce aldı. Kahrından tezgahının olduğu köşeye bakamadı. Atiye oğlunu öyle görmeye dayanamadı. İki gün gelmişi geçmişi için okumayı, dua etmeyi bir yana koydu. Gece lambalarının her birine 40 Yasin okudu. O okurken Mahmut gece lambalarının gece satılmasının daha iyi olacağını düşündü. Fiyatlarını az düşürdü, gece satışına başladı. Kendisi tezgahın başına çöktü, diken saçlı olan geleni geçene istiridye kabuğundan gece lambası, el yapması ateş böceği diye dil döktü. Gece yarılarına kadar avızı çıktığı kadar lambalarının 40 Yasin okunmuş, bela savuşturmaya birebir lambalar olduğunu bağırdı. Sonunda Mahmut herkesin içine şeytan girdiğine, bu nedenle Yasinli lambalarının yanına kimsenin yanaşmadığına karar verdi. Elini yüzünü alıp kara kara düşündü. Lambaları kaldırıp atmaya kıyamadı. Diken saçlı oğlunu karşısına aldı, parkın geceleri çok karanlık olduğunu, önünden geçmeye korktuğunu söyleyerek gece lambalarını parka götürüp ağaçların dallarını asmayı teklif etti. Diken saçlı oğlan önce çekindi, sonra Mahmut'un dillerine kandı, gece lambalarını toplayıp kucağına aldı. Mahmut'un yanına düştü. Mahmut at kestanelerine tırmandı. Her ağacın çatal dalına bir gece lambası bıraktı. Kalanları salıncak demirlerine astı. En güzel, en büyük lambayı bekçi kulübesinin damına koydu, yere atladı. Atlar atlamaz gözünün içinde yedi ayrı renkte ışık patladı. Mahmut gözlerini kısıp bekçi kulübesinin duvarına dayandı. Damdan başına ışık yağdı. Kirpiklerine, ellerine, üstüne başına ışık kondu. Ağaçlardan ışık fışkırdı. Park ışıkla yıkandı. Pırıl pırıl oldu. Parkın aksi göğe vurdu. Mahmut Bekçi Kulübesi ile birlikte gökte bir koca buluta kondu. Park o geceden sonra her gece gökyüzüne ayna tuttu. Mahmut at kestanelerinin dallarına bıraktığı lambaları orada unuttu. Diken saçlı oğlanla gazete satmaya başladı. Vapurdan vapura, kahveden kahveye dolaştı. Dolaşırken bir gitar hevesine düştü. Gitar diye diye uykudan akıldan oldu. Aldığı parayı gitar sevdasına bir kutuya koydu. Sabah gitti, akşam gelip kutuyu kucağına çekti. Sonunda bir koca kutu parayı elden düşme bir gitara verdi. Eve geldi, işi gücü boşladı. Zekiye Halit ağıt yakıp dolanırken gitarını acıklı acıklı tıngırdatmaya başladı. Atiye dili bir karış dışarıda, kafasını sallaya sallaya kendisinden geçen oğluna öfkesinden bakamadı. Şeytan görsün yüzünü deyip gözlerini kapadı. Günlerce sabır sabır diye tesbih çekip kulaklarını tıkadı. Sonunda dayanamadı. Çalgımız mı eksik lan deyip gitarı oğlunun elinden çekip aldı. Son çalgıcılığa başlayan oğlunu kolundan tutup dışarı attı. Ama Mahmut annesinin ikide bir şu oğlanın gitarını elinden al ya Rabbim diye yalvarmasına kulak tıkadı. Gelip içeri oturdu, eline gitarı aldı. Bir yandan bağırdı, bir yandan çaldı. Gitarın elini yüzünü renkten renge boyadı. İçine daha çok ses çıkarsın diye kırıp kırıp yumurta kabukları yapıştırdı. Ben de bunu bülbül gibi öttürmezsem deyip Atiye'nin, Huvat'ın, içi yaralı Zekiye'nin, gözü yolda Nuber'in yanında belinde tın tın dolandı. Huvat kalkıp gitarı Mahmut'un kafasına çaldı. Mahmut gitarını sabırla akord edip yeniden kucağına yatırdı. Huvat gözünün içine baka baka ver etti telleri. Gündüz koşuyorlar, gece uyuyorlar demedi. Çaldı da çaldı. Gitarı eline alıp gitti. Her gün eline bir garip şey alıp geldi. Evin dört duvarına boks eldivenleri, kimi gülen, kimi ağlayan kadın erkek resimleri astı. Resimlerin arasını koca yazılarla, kalplerle, garip garip işaretlerle donattı. Evin duvarlarından kuşlar indi, yerine putlar çıktı. Atiye her namaza durduğunda selam verip namazını bozdu. Duvarları putlarla dolduran oğluna ağız dolusu intizarı basıp resimleri okuyup üfleyip yırttı. Yazıları köpüklü sularla sildi. O sildikçe Mahmut elden ayaktan çıktı. Saçlarını omuzlarından aşağı koyverip Huvat'ın cinini tepesine çıkardı. Huvat büyük bir kusur işlemese böyle bir evladın başına çıkmayacağını söyleyip kahrından ağlamaya, ağdın arasına oğluna yalvarmaya başladı. Mahmut babasının döktüğü yaşlara inat gitarını eline aldı, döktüğü dillere inat ayağını yere vura vura durmadan çaldı. Sonunda Atiye'yi hastalandırıp yataklara düşürdü. Atiye ilk gün gözlerini gitara verdi, sustu. Gitara baka baka sarardı, soldu. Huvat Halit'i aramaya gitti. Atiye oğlu gelmeden ölmeyeceğini, ruhunu sımsıkı tutacağını yemin etti. Çocuklarının tümü başına toplanınca ağlamaya başladı. Ağıdı kesti. Gözünü yeniden duvarda asılı duran gitara verdi. İşte sebebim budur dedi. Mahmut'un içi yumurta kabuklarıyla dolu gitarını gösterdi. Halit öldürecek misin lan kadın deyip gitarı eline aldı. Zekiye'yi baka baka gitarı yere çaldı. İki parçaya ayırdı. Gitar iki parçaya ayrılıp sustu. Ama Atiye sebebi sustuktan sonra bir türlü iyileşemedi. Halit'in eve gelmesini fırsat bildi. Beni yatağa çekiyorlar diye inledi. Yatağa yapıştıkça yapıştı. Her uykuya dalıp gitmesinin ardından bir çığlıkla bir çırpınmayla uyandı. Halit'i yanına çağırdı. Her gece uykuya geçişinde, gözlerinin her kirlenmesinde onu karanlık yollarda gördüğünü, eve dönmezse başına bir dert açacağından korktuğunu söyleyip ağlamaya başladı. Kendisi öldükten sonra ne isterse yapması ama kendisi hayattayken hatırını kırmaması için oğluna yalvardı. Sonunda Halit eve gelip oturdu. Oturdu ama bu defa duvarlar Halit'in elinden kan ağladı. Halit Zekiye'ye baktıkça bir o duvara bir bu duvara kafasını vurdu. Kafasını vura vura kimseyle konuşmaz oldu. Dirmit Mahmut'un gitarının, boyalı çamurun ve radyonun sonuna uğramasından sonra annesiyle ilgili yepyeni bir şey keşfetti. Eline hiçbir şey almadan kendini verecek bir şey bulursa Atiye'nin dilinden kurtulabileceğini anladı. Günlerce Atiye'yi kendisinden şüpheye düşürmeyecek bir şey aradı. Sonunda hem kendini Atiye'ye iyi göstermenin hem de evde annesinin dizinin dibinde oturup gönlünü gezdirmenin bir yolunu buldu. Şiir yazmaya karar verdi. Kitaplarını dikiş makinesinin üstüne yaydı. Başını önüne eğdi. Kara kara nasıl şiir yazılacağını düşünüp oflamaya başladı. Atiye ilkin kızının ders çalıştığını sanıp sevindi. Oflayıp iç çektiğini duydukça dersleri kızına ağır geliyor diye ona acıdı. Ama sonra onun önünde duran boş kağıda bakıp hiç kalem oynatmadan soluğunu bir kederle boşalttığını anladı. O günden sonra da Atiye'yi bir kaygı aldı. Kızının gözüne yine bir şeyler göründüğünden şüphelenip huylandı. Gelip Dirmit'in başına dikildi. Gözlerini kocaman açıp kağıda verdi. Dirmit o başına dikildikçe kafasının içinde dönüp dolanan süslü, özlü sözleri bulutların tepesine uçurdu. Atiye'nin bir merakla gelip başına dikilmesi yüzünden günlerce iki kelimeyi yan yana getirip kağıda bağlayamadı. Öfkesinden saçlarını çiğnemeye, tırnaklarını kemirmeye başladı. Derken yine Atiye'nin başına dikildiği bir zamanda Dirmit'e durup dururken bir ilham geldi. Dirmit annesi başında söylenirken birdenbire ilk şiirini yazdı. Söz yerine kağıda gözyaşı dizdi. Kağıdı alıp aralığa çıktı, merdiveni kurup dama tırmandı. Kiremitlerin başına oturdu. Birbirine yaslanmış tahta evlerin damlarına, bacalarına, bulutlara, denize ilk şiirini okudu. Burnunu kazağının koluna sile sile şiirini katlayıp koynuna koydu. Damdan bir umutla indi. İlk şiirinden daha güzel şiirler yazmaya karar verdi. Sessizce geçip dikiş makinesinin başına oturdu. Önüne boş bir kağıt koydu. Dudaklarını dişlerinin arasına alıp düşünmeye başladı. Dirmit o günden sonra hep sözcüklerden bir yorgana sarındı. Sözcüklerden bir yatağın üstünde uyudu. Sözcüklerden yapılma bir sandalyenin üstünde oturdu. Atiye günleri sayılı binlerce sözcük oldu. Huvat sözcük dolu şişelere baktı. Nuber sözcük bekledi. Zekiye sözcük ağladı. Seyit bembeyaz takma sözcükten dişleriyle güldü. Mahmut dilini dişlerinin ardına dayayıp sözcük çaldı. Halit sözcükleri duvarlara vurdu. Dirmit ne yana bakacağını, hangi birini yazacağını şaşırdı. O şaşkın şaşkın dolanıp gezinirken bulutlardan sözcük yağdı. Musluklardan sözcük aktı. Akan sözcük, yağan sözcük, bakan sözcük, susup oturan sözcük, ağız üstü divana kapaklanan sözcük, Dirmit'in kafasının içinde bir toplu kargaşaya dönüştü. Ama bir türlü şiire dönüşemedi. Dirmit günlerce onca sözcükten ne kadar uğraştıysa bir ikinci şiir yazamadı. Hırsından deliye döndü. Kendine cezalar verdi. Kendine şiir yazmadan uyumayı, yemek yemeyi, su içmeyi, gülmeyi yasakladı. Yasaklara ağlamayı, konuşmayı, helaya gitmeyi kattı. Bir kendini boş kağıdın başına zincirle bağlamadığı kaldı. Ama yasakları arttıkça daha beter oldu. Kafasının içinde sözcükler tepinmeye, çırpınmaya başladı. Her biri iğne olup beynine saplandı. Yasakları Dirmit'e acı verdi, şiir vermedi. Dirmit onca yasakladı şiir yazamayınca bu defa kendini yarışa soktu. Bir zaman güneşle yarıştı. Güneş doğar doğmaz kağıdı önüne koydu. Güneş batmadan şiir yazması için kendine emirler savurdu. Güneş dönüp battı. Dirmit bir öfkeyle boş kağıdı yırttı, güneşe yenildi. Ay'la yarışa kalktı. Ay şiir olmadan soldu. Sonunda Dirmit şiir yazmanın bir yolunu buldu. Sözcükleri tek tek kafasının içinden alıp yüreğine koydu. Yüreğini güp güp attıran sözcüğü hemen kağıda yazdı. Yüreğini attırmayan sözcüğü yüreğinden çekip aldı. Dirmit o günden sonra yüreğine kul köle oldu. Yüreğine yap dediyse onu yaptı. Yüreğe nereye git dediyse oraya gitti. Yüreğine dediyse onu dedi. Yüreği kafasıyla zıtlaştıysa o da zıtlaştı. Yüreği taştıysa o da taştı. Yüreği çırpındıysa o da çırpındı. Yüreğiyle birlik oldu. Dersi deftere boşladı. Yüreğine sözcük koydu. Yüreğinden sözcük aldı. Cinci Mehmet ben doğmadan bana çentik koydu demedi. Annem tesbih elinde arkam sıra dolanıyor demedi. Şiir üstüne şiir yazdı. Koca bir defterin yapraklarının önünü arkasını şiirle doldurdu. Atiye'den defteri köşe bucak kaçırdı. Defteri damlara, bacalara çıkardı. Atiye'de uyku düzen bırakmadı. Atiye, bir defteri var anam bu kızın, bir de kendi diye diye evin içinde defterin peşine düştü. Yatakların altına, yastıkların içine baktı. Damı, banyoyu didik didik aradı. Defteri bir türlü eline geçiremedi. Sonunda defterin yerini bulmak için rüyaya yatmaya başladı. Rüyadan kalktı, tahminlediği her yeri yokladı. Şu kızın defterini elinden al, elime ver ya Rabbim diye dualar etti. Son ruhunu teslim aldıkları gün gözleri açık kalırsa getirip defteri karnına koyması için Dirmit'e vasiyet üstüne vasiyet etmeye başladı. Dirmit'in şiir bulan yüreği taş kesildi. Uzaktan olsun görsün, merakım biraz olsun yensin demedi. Radyoyu kırdınız, çamuru ağlattınız, defterime mi geldi sıra dedi. Atiye'ye defterin ucunu bile göstermedi. Atiye sonunda defterin yüreğini tüketsin deyip Dirmit'in yakasını bıraktı.